Ayrım 4.
Delegasyona verilen talimatın başlıca noktalarıdır. Yine talimatla boğazların açılacağı fakat yalnız Yunan harp gemilerinin geçmesine müsaade edilmeyeceği belirtilmiştir. Dipnot, Ali Türk geldi, Mondros ve Mudanya mütarekelerinin tarihi sayfa 32-33. Hükümetin mütareke heyetine verdiği talimatın tam metni şöyledir. 1. Boğazların açılması. Mütareke esnasında boğazların savaş ve ticaret gemilerine açılması esasını kabul ediyoruz. Yalnız Yunan harp gemilerinin girişlerine müsaade edemeyiz. Boğazların emniyeti Osmanlı askeri kuvvetleri tarafından muhafaza edilecektir. Düşman tarafından şiddetli ısrar edilecek olursa kontrol edebilme yetkisinin belirli İngiliz subaylarına verilebileceği. Bunların barış sözleşmesinden sonra boğazları terk etmeleri protokole bağlanacaktır. Çanakkale ve Karadeniz boğazlarından girecek olan harp gemileri iki boğaz arasında iki günden fazla kalmayarak Karadeniz ve Adalar Denizi'ne geçeceklerdir. 2. Askerin terhisi. Askerlerin terhislerine dair teklifi esas itibariyle kabul edeceğiz. İç barışı muhafaza için barış zamanındaki miktarı aşmayacak, askeri kuvvet silah altında kalacaktır. Orduda bulunan yabancı subay ve erat memleketlerine belirli zamanda iade edileceklerdir. 3. Mütarekenin imzalandığı günkü harp cepheleri geçilemeyecektir. Ve dolayısıyla mütarekeye bütün cepheler İngiltere ile müttefikleri de uyacaktır. 4. Gerek içte gerek kara sularında emniyet ve asayişin muhafazasını hükümet sağlayacaktır. Hükümetin idaresine hiçbir surette müdahale kabul edilmeyecektir. Memleketin hiçbir noktasına askeri kuvvet çıkarılmayacaktır. 5. Karadeniz'de Almanların taarruza geçmeleri ve deniz yollarını tehlikeye atmaları ihtimaline karşı sahillerimizde ve kara sularımızda savunmayla ilgili tedbirler alınması bize aittir. İngilizler inanmaları için denetleme hakkına sahip olabilecekler. 6. Mütarekeden sonra serbest ticaret gemilerini mutlak surette kabul ederiz. Memleketimize hububat ve gıda maddeleri ithalini hızlandırılmasını teklif edeceğiz. 7. Mütarekeden sonra Almanya'nın Türkiye'ye borç vermeye devam edemeyeceği için para yardımı talep edilecektir. 8. Milli namusu rencide edecek her çeşit istekler red olunacaktır. Alman ve Avusturya-Macaristan askeri kuvvetleriyle elçilik memurları ve konsoloslarını Türkiye'yi terk etmeleri için en azından 2 ay müddet tayin edilecektir. Türkiye dahilinde bulunan Alman ve Avusturya-Macaristan tebaasının memleketlerine gitmeye mecbur edilmelerini, bu hükümetlerin bizim tebaamız hakkında aynı surette muamele etmelerini gerektireceğinden, halbuki miktarı belki 15-20 bini geçen Osmanlı tebaasının bilhassa öğrencilerin şu sırada dönmeleri asla kabul olunamayacağından, bu yolda ortaya atılan bir teklif reddedilecektir. Mütareke şartları. Amemnon zırhlısında yapılan ve 4 gün süren görüşmelere İngiltere ve müttefikleri adına Amiral Kaltrop katılmıştır. Türk heyeti zaman zaman hükümetten yeni talimat isteyerek ve daha çok inisiyatif kullanarak İngiliz amiralinin teklif ettiği mütareke şartlarını hafifletmeye çalışmış ve nihayet görüşmelerin kesileceğine dair verilen ultimatom üzerine mütarekeyi 30 Ekim'de imzalamıştır. Türk milletinin kaderini büyük ölçüde etkileyen ve bir imparatorluğun sonu ile yeni bir devletin başlangıcının birleşim noktası sayılabilecek olan Mondros Mütarekenamesinin tam metnini dilini sadeleştirerek buraya aynen koymayı gerekli bulmaktayız. İngiltere hükümetinin müttefikleriyle anlaşarak yetkili kıldığı İngiltere hükümeti, Akdeniz Donanması Başkumandanı Koramiral Arthur Kaltrop Hazretleri ile Osmanlı hükümeti tarafından yetkisi bulunan Bahriye Nazırı Devleti Rauf Beyefendi Hazretleri, Hariciye Müsteşarı Utufetli Reşat Hikmet Beyefendi Hazretleri, Genelkurmay Yarbaylarından Sadullah Beyefendi arasında kararlaştırılıp imzalanan mütareke şartları. Madde 1. Karadeniz'e geçiş için Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının açılması ve Karadeniz'e geçişin güvenlik altına alınması için Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının müttefikler tarafından işgali. Madde 2. Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ve torpilo ve kovan yerleri ve diğer engellerin yerleri gösterilecek ve bunları taramak veya kaldırmak için istenildiğinde yardım edilecektir. Madde 3. İtilaf hükümetlerine mensup harp esirleri ile Ermeni esirleri ve tutukluları İstanbul'da toplanacak ve kayıtsız şartsız itilaf hükümetlerine teslim olunacaktır. Madde 4. Hudutların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için lüzum görülecek askeri kuvvetten fazlasının derhal terhisi, iş bu askeri kuvvetin sayısı ve durumu itilaf hükümetleri tarafından Osmanlı Devleti ile görüşüldükten sonra kararlaştırılacaktır. Madde 5. Osmanlı karasularında güvenlik ve buna benzer hususlar için kullanılacak küçük gemiler müstesna olmak üzere Osmanlı sularında veya Osmanlı Devleti tarafından işgal edilen sularda bulunan bütün harp gemileri teslim olunup Osmanlı liman veya limanlarında bağlı bulundurulacaktır. Madde 6. Müttefikler güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda herhangi strateji noktasını işgal hakkına sahip olacaklardır. Madde 7. Bugün Osmanlı işgali altında bulunan bütün liman ve demir yerlerinden itilaf gemileri tarafından istifade edilmesi ve itilafla harp halinde bulunanlara karşı kapalı bulundurulması. Osmanlı gemileri de ticaret ve ordunun terhisi hususunda buna benzer şartlardan istifade edecektir. Madde 8. İtilaf devletleri Osmanlı tersane ve limanlarındaki bütün gemi tamir vasıtalarını kullanacaklardır. Madde 9. Toros tünellerinin müttefikler tarafından işgali. Madde 10. İran'ın kuzeybatı kısmındaki Osmanlı kuvvetlerinin derhal harpten önceki hudut gerisine çekilmesi hususunda evvelce verilen emir yapılacaktır. Maverayı Kafkas'ın evvelce Osmanlı kuvvetleri tarafından kısmen boşaltılması emredildiğinden geri kalan kısmı müttefikler tarafından mahalli durum incelenerek istenirse boşaltılacaktır. Madde 11. Hükümet haberleşmeleri müstesna olmak üzere telsiz telgraf ve kabloların itilaf memurları tarafından denetlenmesi. Madde 12. Denizciliğe, askerliğe ve ticarete ait maddelerin ve malzemenin tahrip olunmasının önlenmesi. Madde 13. Memleketin ihtiyacı karşılandıktan sonra artan kömür, akaryakıt ve deniz devazımının Türkiye kaynaklarından satın alınması için kolaylık gösterilmesi. Sayılan maddelerin hiçbiri ihraç olunmayacaktır. Madde 14. Bütün demir yollarına itilaf denetleme subayları memur edilecektir. Bunlar arasında halen Osmanlı hükümetinin denetlemesi altında bulunan Maverayı Kafkas demiryolu kısımları dahildir. İş bu Kafkas hatları serbest ve tam olarak itilaf memurlarının idaresi altına verilecektir. Halkın ihtiyacının karşılanması göz önünde tutulacaktır. İş bu maddede Batum'un işgali dahildir. Osmanlı hükümeti Batum'un işgaline itiraz etmeyecektir. Madde 15. Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta bulunan muhafız kıtaları en yakın itilaf kumandanına teslim olunacaktır ve Kilikya'daki kuvvetlerin düzeni korumak için gerekli miktarlardan gerisi 5. maddedeki şartlara uyularak kararlaştırılacak şekilde geri çekilecektir. Madde 15. Trablus'ta ve Bingazi'de bulunan Osmanlı subayları en yakın İtalyan muhafaza kıtalarına teslim olacaktır. Osmanlı hükümeti teslim emrine itaat etmedikleri takdirde bunlarla haberleşmeyi ve yardımı kesmeyi kabul eder. Madde 18. Mısrat'a da dahil olduğu halde Trablus ve Bingazi'de işgal edilen limanların en yakın itilaf muhafaza kıtalarına teslimi. Madde 18. Alman, Avusturya deniz, kara ve sivil memurlarının ve tebaasının bir ay içinde ve uzak yerlerde bulunanların bir aydan sonra mümkün olan en kısa zamanda Osmanlı memleketini terk etmeleri. Madde 19. 5. madde gereğince terhis edilecek Osmanlı kuvvetlerine ait teçhizat, silahlar, cephane ve ulaşım vasıtalarının kullanılmasına dair verilecek talimat uyulacaktır. Madde 21. İtilaf devletlerinin menfaatlerini korumak için İAŞ nezaretinde itilaf temsilcileri bulundurulacak ve kendilerine bu yolda gerekli görülecek bütün bilgiler verilecektir. Madde 21. Osmanlı harp esirleri itilaf devletleri yanında muhafaza edilecektir. Sivil harp esirleri ile askerlik yaşları dışında olanların bırakılması nazarı dikkate alınacaktır. Madde 22. Osmanlı hükümeti merkezi hükümetlerle bütün ilgilerini kesecektir. Madde 23. Vilayet-i Sitte'de, dipnot, vilayet-i Sitte 6 vilayet anlamına gelir. Bu vilayetler Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Sivas'tır. Karışıklık çıkması halinde bu vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını itilaf devletleri muhafaza ederler. Madde 24. Müttefiklerle Osmanlı hükümeti arasında düşmanlık 1918 senesi Ekim'inin 31. günü ortalama mahalli saatle öğle vakti sona erdirilecektir. İngiltere Kraliyet Hükümeti harp gemilerinden Limni ve Mondros limanında demirlemiş olan Agamemnon zırhlısında 1918 senesi Ekim'in 31. günü 2 nüsha olarak imza edilmiştir. Sadrazam İzzet Paşa hatıralarında mütarekenin imzası için şöyle demektedir. Gerek hükümet, gerek delege heyeti son dereceye kadar direnmiş ve nihayet iş ultimatom derecesine geldiği sırada ip koparılmadan mütareke imzalanmıştır. Tamamen imzasından önce mütareke belgesinin maddeleri milletvekillerine ve senato üyelerine okunarak imzası için oy birliğiyle rıza ve muvafakatleri de alınmış idi. Halbuki bundan sonra mütarekename maddelerinde faydamıza hayli değişiklik yaptırılabilmişti. İkinci bölüm. Milli mücadelede iç etkenler. Milli mücadelede o kadar çok ve değişik olaylarla doludur ki bu görünüşüyle kaosu andırır. Sınırları belli olmayan bir ülke, iki ayrı hükümet. Çok cepheli harp, iç harp, ihtilal. Bir yanda bir devletin hızla çöküşü, beri yanda yeni bir devletin doğuşu. Kısacası iç içe girmiş, birbirinden ayrılması güç, bir uzun olaylar zinciri. Bu zincirin herhangi bir halkasını alıp açmak kolay değildir. Olayların akışında çeşitli unsurların rolü ve etkisi vardır. Milli mücadelenin başından sonuna kadar kısmen birlik, kısmen birbirine karşıt olarak, fakat her an görünen bu unsurları şöylece tespit etmiş bulunuyoruz. Padişah, İstanbul hükümetleri, halk, din ve din adamları, siyasi teşekküller, ordu, kuvayi milliye, maddi kaynaklar, milli hareketin liderleri. Bunlardan her birinin özellikleri, güçleri, milli mücadele içindeki yerleri, karşılıklı ilişkileri önceden bilinirse olayların daha iyi ve kolay anlaşılacağı inancındayız. Kitabın bu bölümünden beklenen fayda şudur. İkinci derecede kalan unsurlar ile yabancı unsurlar yeri geldikçe anlatılacaktır. İç etkenlerin milli mücadeledeki yerini ve değerini belirlerken bugüne kadar alışa gelmiş ölçülerin dışına çıktığımız dikkati çekecektir. Hemen söyleyelim ki objektif kalmaktan ve gerçekleri ortaya koymaktan başka bir kaygımız yoktur. Bölüm içinde ele alacağımız konuların bir kısmı özellikle halk, din ve din adamları ve kuvayi milliye geniş bir sosyal araştırmayı gerektirecek önemdedir. Böylesine bir araştırma için kendimizi yetkili görmediğimiz gibi düşündüğümüz araştırmanın bu kitaba sığdırılması da mümkün değildir. Onun için bu etkenlerden her birinin karakteristik yönleri üzerinde kısa kısa duracağız. A. Zat-ı Şahane. Sultan Vahidettin, abi 2. Abdülhamit'in kötü bir kopyasıdır. Bu iki kardeşin davranışları, iç ve dış politikadaki tutumları birbirine benzer. Vahidettin'in felaketini biraz da bu benzerlik hazırlamıştır. Osmanlı hanedanının şerefli olduğu kadar bayağı hadiselerle de yüklü hayatının son çağında normal insan yetiştiği pek az görülmüştür. Saltanat makamına nice tehlikelerden geçerek ulaşmak, ondan sonra da elde edilen bütün dünya nimetlerine rağmen iğneli bir taht üzerinde oturmak bu insanların değişmez kaderiydi. Öyleyken Vahidettin'in şehzadeliği gibi veliahtlığı da oldukça şanslıdır. Abdülhamid'in sevgisi sayesinde hayatının şehzadelik dönemini rahat geçirmekle beraber hanedanın bünyevi hastalığı ve dış etkiler dolayısıyla birçok münasebetsiz olayın gürültüsü arasında yetişti. Sefahat yüzünden ölen babası Sultan Abdülmecid'i hiç tanımaz. Amcası Sultan Abdülaziz'in hali ve öldürülmesi veya intiharı, iki büyük kardeşi Murat ve Abdülhamit arasındaki çirkin mücadele, Sultan Murat'ın tahttan indirilmesiyle gençlik hatıraları arasında önemli yer tutar. Daha sonra Abdülhamit'in uzun süren huzursuz saltanatının en yakın şahidi olmuş ve onun da tahttan indirildiğini görmüştür. Genç Türk hareketi, İttihat ve Terakki, ihtilaller, isyanlar, harpler, Vahidettin'in şehzadelik ve veliahtlık hayatını dolduran diğer olaylardır. Bazı gözlemciler Vahidettin'in birçok şehzadelere kıyasla iyi yetiştiğini söylerler. Halbuki gördükleri ona bilgi ve tecrübeden çok korku, vehim ve güvensizlik kazandırmıştır. Bu yüzden saltanatı süresince pek az kimseye güven duyabilmiş, dolayısıyla bu ters etkilerden kurtulamamıştır. Kendisine de fazla güveni yoktu. Padişah olduğu günlerde tebrik için huzura çıkan Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'ye şöyle demiştir. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layıkıyla tahsil edemedim. Yaşım kemale erdi. 57 yaşındaydı. Dünyada bir emelim kalmadı. Biraderlerle Velihat Yusuf İzzettin, hangimizin evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makama intizarda değilim. Fakat takdir ilahiyle teveccüh etti, bu ağır vazifeyi üstüme aldım. Şaşırmış bir haldeyim. Bana dua ediniz. Dipnot: Mahmut Kemal İnan, Son Sadrazamlar, sayfa 2095. Sabık Adliye Nazırı İbrahim Bey'e de şunları söylemiştir. Aczim var, korkuyorum. Madetten, hiçbir şeyden korkmam. Fakat ağır bir vazife üstlendim. Allah'tan korkarım. Bu saray bizim baba ocağıdır. Siz böyle şeyleri anlarsınız. Odalardan birinde doğmuşum, birinde büyümüşüm, birinde pederim vefat etmiş, birinde amcam yahut birader bir şey olmuş. Elhasıl biri feci, biri ruhperver. Bunları gördükçe heyecanlanıyorum. Sultan Vahidettin yetersizliğini bildiği halde müşavirlerini iyice seçememiştir. Harpten sonra İttihat ve Terakki iktidarı yıkılınca etrafında yalnız İttihatçı düşmanları kaldı. Gerek galip devletleri gerekse bu dar çevresini memnun etmek için zaten hoşlanmadığı İttihatçılara karşı amansız bir mücadele açılmasını tasvip ve teşvik etti. Meybusan meclisini de feshettikten sonra artık çeşitli fikirlerin tartışılmasına da imkan kalmıyor, sadece tek düşünce biçiminin temsilcisi olan dar çevrenin etkisine kapılmış bulunuyordu. Önünde iki yol vardı, dövüşmek veya uyuşmak. O ikinci yolu seçti. Yaratılışındaki ve yetişmesindeki yatkınlık ile çevresinin uygunluğu Vahidettin'i bu yöne itiyordu. Norbert von Biskorf, Ankara adlı eserinde Vahidettin'in bu yola sürüklenişini çok güzel inceler ve şöyle der. Şu var ki İngiltere ile yapılan gizli müzakereler padişahın bütün yağlı tekliflerine rağmen bir adım ileri gitmiyordu. İngiltere asla aceleye lüzum görmüyor ve nasıl olsa elinin ve hükmünün altında bulunan bir imparatorluk ve hükümet ile herhangi bir mukavereye girişmekle Arabistan, Ön Asya ve İslam politikası hakkında ileride tatbik edebileceği kararları önceden güçleştirmek istemiyordu. Hem neden İngiltere padişah ile mukavereye girişecekti ki? Gerek padişah gerek imparatorluk üzerinde hiçbir mukavele yapmaksızın da dilediği gibi ve istediği müddetçe tasarruf etme imkanına fiilen malik bulunuyordu. Bu basit sual padişahın aklına bir türlü gelmemişti. Bunun içindir ki seçtiği politik platform üzerinde yürütmeye çalıştığı aksiyonun faydasızlığını bir türlü anlamamıştı. Hatta daha ileri giderek İngiltere'yi tehdit etmek gibi bir şakaya kalkışmıştır. Bütün devletlere gönderdiği bir not, sirküler ile kim isterse onun yardımını kabule hazır olduğunu bildirmiş ve bununla devletler arasındaki eski kıskançlık ve rekabeti körükleyebileceğini ummuş ve unutmuştur ki 4. Mehmet zamanında Abdülhamit politikasına şu itibarlı imkan kalmamıştır ki yakın doğuda artık birbirlerine rakip olan devletler değil, kararlarına hiç kimsenin itiraz etmek niyetinde ve kudretinde olmadığı bir tek İngiltere mevcuttu. Vahidettin'i bu yanlış yoldan çevirecek adam yok değildi. Fakat ne yazık ki koca Osmanlı İmparatorluğu içinde ancak ihtiyar Tevfik Paşa ile Budala Ferit Paşa'ya inanıyordu. Başından sonuna kadar Kuvayi Milliye'ye karşı durması çokça bu politik inanışından geliyorsa biraz da Mustafa Kemal Paşa'dan korkmasındandır. Mustafa Kemal Paşa'dan beklediği tehlike onu hiçbir meziyeti olmadığını bile bile Ferit Paşa'ya daha fazla sarılmak zorunda bırakıyordu. Tevfik Paşa'nın dirayetine ise gerçekten inanıyordu. Oturduğu tahtın sallantısını iyiden iyiye duyduğu bir zamanda kullanacağı adamlarda aradığı en büyük nitelik elbette sadakat olacaktı. Mustafa Kemal Paşa'yı veliahtlığında Almanya seyahatinde tanımıştı. Bu genç paşa daha o zaman çok tehlikeli laflar etmiş onu ürkütmüştü. Nihayet bir ordu kumandanı olduğu halde harbin son günlerinde Adana'dan kendisine başvurup falanı sadrazam beni de harbiye nazırı yap diyen Mustafa Kemal Paşa da büyük bir ihtiras seziyordu. Kuvayi Milliye hiçbir zaman padişaha karşı görülmediği halde padişahın gösterdiği husumet hakikatte Kuvayi Milliye akımına değil bizzat Mustafa Kemal Paşa'yadır. Sultan Abdülaziz'e Hüseyin Avni Paşa, Sultan Abdülhamid'e Mithat Paşa nasıl amansız birer düşman görünmüşler ise Sultan Vahidettin'in karşısına da Mustafa Kemal Paşa çıkmıştı. Hem Mustafa Kemal Paşa öbürlerinden daha da tehlikeliydi, padişahın evvela ordusunu sonra vilayetlerini elinden almış, tebaasını kendisinden ayırmıştı. Elbette sıra tahtına da gelecekti. Milli mücadelenin devamı müddetince hiçbir an söz konusu edilmemekle beraber en şiddetli mücadele Vahidettin ile Mustafa Kemal arasında cereyan etmiştir. Çünkü mutlaka biri diğerini tasfiye edecekti ve her ikisi de bunu gayet iyi biliyordu. Vahidettin İstanbul'da kalmak ve Kuvayi Milliye'ye karşı davranmakla partiyi daha başlangıçta kaybetmiştir. Halbuki İstanbul'un işgaline 16 Mart 1920 ve hatta bir süre sonraya kadar Vahidettin'in elinde tahtını kurtaracak büyük bir fırsat vardı. Anadolu'ya geçmek. Eğer bunu yapabilseydi Mustafa Kemal Paşa zat-ı şahanenin nihayet bir sadrazamı olurdu. Bütün memleket bir ölüm kalım mücadelesi içinde yaşarken padişahın Yıldız Sarayı'nda oturması payitaht halkının acılarının azalmasına bile yaramamıştır. Sultan Vahidettin 1920 yılında akıl etmediği şeyi 2 sene sonra yapmak zorunda kaldı. Hem bu defa İstanbul'u, sarayını, saltanatını ebediyen terk ediyor ve milletini kucağına değil düşmanının himayesine sığınıyordu. 600 yıllık bir hanedanın sonuncu sultanı İngiltere'ye şu 2 satırlık mektupla iltica etmiştir. Dipnot: T. Bıyıkoğlu Atatürk Anadolu'da sayfa 48. Dersaadet İşgal Orduları Başkumandanı General Harrington Cenaplarına. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti Fahimesine iltica ve bir an evvel İstanbul'dan başka yere naklimi talep ederim efendim. 16 Teşri Nisani Kasım 1922 Halife-i Müslümin Mehmet Vahidettin. Vahidettin saltanatı zamanında bir gün başkatibine şöyle der. Bizim hanedanımıza her türlüsü gelmiştir. Sarhoşu gelmiştir, zalimi gelmiştir, delisi gelmiştir, aptalı gelmiştir, dinsizi gelmemiştir. Dipnot: Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 273. Vahidettin'den sonra bu halkaya eklenecek hükmü de tarih verecektir. B. İstanbul Hükümetleri. İzzet Paşa kabinesinin kurulmasıyla 14 Ekim 1918 Osmanlı tarihinin son safhası başlamış bulunuyordu. 4 yıl 21 gün süren bu dönemde 11 defa hükümet kurulmuştur. Burada söz konusu edilecek İstanbul hükümetleri bunlardır. Çok güç şartlar altında iş başına gelen bu hükümetlerin hem Osmanlı'nın sonu hem de yeni Türkiye'nin doğuşu bakımından olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur. Milli mücadelenin dışında ve karşısında görünen İstanbul hükümetleri gerçekte bütün olayların içindedir. Hele hükümet başkanlarının, sadrazamların kişilikleri bu açıdan ayrı bir önem taşır. Bunlar hükümetlere renk veren insanlardır. Nitekim milli mücadeleyi yapanlar için sadrazamların ismi barometre vazifesi görmüştür. Diğer taraftan padişah, saltanatın kurtuluşunu bu adamların hünerinden beklemiş, Avrupalı devletler Türkiye üzerindeki ihtiraslarının tatminini onların zaafından ummuşlardır. İzzet Paşa hükümeti bir geçici kabineydi. Kısa ömürlü olmuş, Mondros mütarekesini imzaladıktan 10 gün sonra çekilmiştir. Fakat gerek bu az zamandaki olayların önemi, gerek İzzet Paşa'nın daha sonraki hükümetlerde görev alması sebepleriyle ileride sık sık söz edilecektir. Rıza Paşa ve onu takip eden Salih Paşa hükümetleri, Anadolu ile uzlaşmak amacıyla kurulmuş hükümetler idi. Milliyetçi çevrelerden sayılan bu iki asker de İzzet Paşa gibi diğer kabinelerin çoğunda bulunmuşlardır. Damat Ferit ve Tevfik Paşalar ise padişahın en gözde adamlarıydı. Bunun içindir ki ikisi bu devrede kurulan 11 hükümetin 8'ini teşkil etmiş ve sadaretleri uzun sürmüştür. Sadrazamların hükümete geliş sırası ve iş başında kaldıkları süre şöyledir. Ahmet İzzet Paşa, 14 Ekim 1918, 8 Kasım 1918, 25 gün. Ahmet Tevfik Paşa, 11 Kasım 1918, 3 Mart 1919, 3 ay 20 gün. Bu devrede iki defa hükümet kurmuştur. Damat Ferit Paşa, 4 Mart 1919, 30 Eylül 1919, 6 ay 26 gün. Bu devrede 3 defa hükümet kurmuştur. Ali Rıza Paşa, 12 Ekim 1919, 3 Mart 1920, 5 ay 3 gün. Salih Hulusi Paşa, 8 Mart 1920, 2 Nisan 1920, 25 gün. Damat Ferit Paşa, 5 Nisan 1922, 17 Ekim 1922, 6 ay 12 gün. Bu devrede 2 defa hükümet kurmuştur. Ahmet Tevfik Paşa, 21 Ekim 1920, 4 Kasım 1922, 2 sene 14 gün. Ahmet İzzet Paşa, son Osmanlı devlet adamları ve kumandanları arasında çok sayılan ve kendisine güvenilen bir askerdi. Almanya'da tahsil görmüş, ünlü Gols Paşa'nın yardımcılığını yapmış, Genelkurmay Başkanlığında ve Harbiye Nazırlığında bulunmuştur. Balkan Harbi'nde başkumandanlığa, 1. Dünya Harbi'nde Kafkas Orduları grubu kumandanlığına getirilmesi asker olarak kendisine ne derece değer verildiğini gösterir. İzzet Paşa'nın hizmetinden Enver Paşa'nın bile çekingen kalmayışı özellikle dikkat edilecek bir husustur.